Ayrım 13, Çöküş, Jair Diamond, sayfa 134. Paskalya'nın kabile reisleri toplumda kendilerine üst bir konum edinmişlerdi. Bu konumlarıyla adaya refah ve bol hasat getirmeyi vaat ediyorlardı. Bu ideolojiyi perçinlemek için kitleleri etkilemek üzere tasarlanmış anıtsal mimariye ve törenlere başvuruyorlardı. Kabile reislerinin vaatleri boşa çıkınca bu reislerin iktidarı 1680 civarında Matatoa denen askeri liderlerce devrelmiş ve Paskalya'nın eskilere dayanan bütünleşmiş siyasi yapısı yaygın bir iç savaşta yıkılmıştır. O zamanın savaşlarından kalma Matatoa denen doğal camdan yapılma mızrak uçları günümüzde de hala Paskalya'da parlamaktadır. Avam halk kulübelerini bu dönemden sonra eskiden sadece toplumun önde gelenlerinin oturduğu kıyı şeridine kurdular. Güvenlik için birçok insan içleri kazılarak genişletilen ve girişleri savunmanın kolay yapılabilmesi için dar tutulan mağaralarda yaşamayı tercih ettiler. Mağaralarda bulunan yiyecek artıkları, oymacılıkta ve kumaş tamirinde kullanılan aletler buraların geçici birer gizlenme yerinden çok daima oturulan yerler olduğunu göstermektedir. Paskalya'nın Polinezyalı toplumunda yolunda gitmeyen şey sadece eski siyasi ideolojileri değil, aynı zamanda sadece kabile reisinin imtiyazında olan eski inanışlarıydı. Ağızdan ağıza aktarılanlara göre en son Ahu ve Moai 1620'de dikilmişti ve Paro, en uzun olanı, bunlardan en eskilerinden bir tanesiydi. Toplumun önde gelenlerinin sahip oldukları ve heykel çalışmalarını yürüten ekipleri besleyen yaylalardaki tarım alanları 1600-1680 yılları arasında terk edildi. Heykellerin uzunluğunun gittikçe artması sadece kabile reislerinin birbirlerini yenme isteğinden kaynaklanmamaktadır. Bu davranış biçimi yaşanan çevre krizi nedeniyle yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması için halkın atalarından yardım isteme şeklidir. Askeri darbenin yapıldığı 1680 yılında düşman kabileler gittikçe daha uzun heykeller dikmektense birbirlerinin heykellerini devirme işine giriştiler. Bu nedenle 4. ve 5. bölümlerde Anasazi ve Maya'nın durumunda da göreceğimiz gibi Paskalya toplumunun çöküşü, toplumun nüfus, anıt dikme ve çevresel etkilerinin en fazla olduğu bir dönemin ardından yavaş yavaş gerçekleşmiştir. Heykel devirme işinin Avrupalıların ilk adaya geldiği dönemde hangi boyutlarda olduğuna dair bir bilgimiz yok. Çünkü Roggeveen 1722 yılında tek bir noktaya inmiş ve İspanyol Gonzales keşif ekibi 1770'te buraya geldiklerinde geminin seyir defterine aldıkları not dışında burasıyla ilgili hiçbir şey yazmamışlar. 1774 yılında adaya gelip 4 gün kalan Kaptan Cook yanında Polinezya dilini anlayan bir Tahitili getirdiği için ada halkı ile iletişim kurabilmiş. Cook aldığı notlarda devrilmiş heykellerin yanında devrilmemiş olanların da bulunduğunu yazmış. Avrupalıların heykel dikiminden bahsettiği son tarih 1838'dir. 1868 yılına gelindiğinde ise hiçbir dikili heykelin kalmadığından bahsedilir. Anlatılanlara göre devrilen 1840 son heykel kocasının anısına bir kadın tarafından dikildiği öne sürülen ve daha sonra ailenin düşmanları tarafından devrilen Paro idi. Ahuların kutsallıkları, ahulara bitişik bahçe duvarı yani manavailerin inşasında veya mezar taşı olarak kullanmak üzere üzerlerindeki bazı levhalar alındığında bozulmuş oldu. Sonuç olarak bugün çoğu restore edilmeyen ahular ilk bakışta sadece aşılmış kaya parçaları olarak gözükmektedir. Joe N. van Tilburg, Claudia Cristino, Sonia Hanova, Barry Rollett ve ben Paskalya'nın değişik yerlerinde gezerken ahuların birbiri üstüne yıkılmış taş yığınları haline geldiğini gördük. Halbuki yüzyıllarca bu ahuların yapımını, Moai'lerin zor nakliyesini ve dikilmesinde harcanan çabayı düşündükten sonra kendi atalarından kalan bu mirası kendi elleriyle yıkanın yine ada halkı olduğunu hatırlayarak bu trajedi karşısında içimiz burkuldu. Paskalya halkının atalarından kalma Moai'leri devirmeleri bana Rusya ve Romanya'da komünist hükümetler devrildiğinde halkın Stalin ve Çavuşesko heykellerini devirmelerini hatırlattı. Rus ve Roman halkı gibi ada halkı da liderlerine karşı uzun zamandır bastırdıkları büyük bir kızgınlık duyuyor olmalıydı. Para örneğinde olduğu gibi heykel sahibine husumet besleyenler tarafından heykeller nasıl yıkıldı merak ediyorum doğrusu. İnsanlar galeyağına gelip hepsini bir anda mı yıkmıştı acaba? Bu durum karşısında 1965 yılında Yeni Gine'nin yüksek yaylalarındaki Bornay kasabasında görev yapan Hristiyan misyonerin gururla anlattıklarını anımsadım. Misyoner bir gün paganlıktan Hristiyanlığa döndürdüğü kişileri toplayıp elleriyle yaptıkları putları uçak pistinde yakmalarını istemiş. Onlar da misyonerin bu isteğini yerine getirmişlerdi. Belki de Paskalya Adası'nın Matatoa'sı da benzeri bir çağrıda bulunmuştu. Paskalya'da 1680'lerden sonra meydana gelen sosyal gelişmeleri tamamen negatif ve zararlı olarak tanımlamak istemiyorum. Hayatta kalanlar yaşamlarını hem varlık hem de dini açıdan iyi idame ettirmişlerdi. 1650 sonrasında yamyamlıkta büyük bir patlama yaşandı. David Steedman, Patricia Vargas ve Claudia Cristino'nun Anakena'da çıkarttıkları en eski çöp yığınlarında tavuk kemikleri toplam hayvan kemiklerinin %0.1'inden azını teşkil ediyordu. Matatoa yaptıkları darbeyi dini bir tarikata bağlanarak meşrulaştırma yoluna gitmişti. Tarikat Ranocau göçüğünün kenarındaki Orongo kasabasında mevzilenmişti. Burası deniz kuşlarının yuva yaptığı en büyük üç adacığa yukarıdan bakan bir yerdi. Yeni din kendine has yeni sanat stilini geliştirmiş, Orongo'daki anıtların yanı sıra adanın farklı yerlerindeki devrilmiş Moai ve Pukao'ların üzerine kazılmış kuş ve kuş adam resimleriyle kendini göstermişti. Her sene Orongo tarikatı ada ile diğer adalar arasındaki köpek balıklarıyla dolu olan ve 1.6 kilometre genişliğindeki soğuk boğazda erkekler arasında bir yüzme yarışması düzenliyordu. Yarışmaya katılanlar bu tehlikeli boğazda yüzdükten sonra adacıktaki Scotty Terns kuşunun yumurtladığı yumurtalardan birini alıp kırmadan Paskalya'ya getirmek zorundaydı. Yarışı kazananlara yılın kuş adamı ünvanı veriliyordu. Son Orongo tereni Katolik misyonerlerin de katılımıyla 1867 yılında düzenlendi. Ve artık Paskalya'da ada halkı tarafından henüz tahrip edilmemiş şeylerin dış dünyadan gelenlerce yok edilmeye başlandığı bir döneme giriliyordu. Avrupalılar ve açıklamalar. Avrupa'nın Paskalya Adası halkı üzerindeki etkilerinin hazin öyküsünü kısaca özetleyebiliriz. Kaptan Cook'un 1774 yılındaki kısa misafirliği sonrasında Paskalya'ya Avrupa'dan düzenli bir ziyaretçi akışı olmaya başladı. Hawaii, Fiji ve diğer Pasifik adalarında belgelenmiş olduğu gibi bu ziyaretçiler Avrupa'da yaygın olan pek çok hastalığı bu hastalıklardan haberi bile olmayan adalara bulaştırmışlardı. Paskalya'da bilinen ilk yaygın hastalık 1836 yılında baş gösteren çiçek hastalığıydı. Yine diğer Pasifik adalarında olduğu gibi Paskalya'da ada halkının amele olarak çalıştırılmak üzere kaçırılması 1805 yıllarında başladı ve 1862-63 yıllarında doruk noktasına ulaştı. Paskalya tarihindeki en korkutucu yıl iki düzine Peru gemisinin 1500 kadar hayatta kalan ada halkının yarısı ada insanını kaçırarak Peru'nun guano madenlerine işçi olarak sattıkları yıldı. Bu kaçırılan insanların büyük bir bölümü esaret altında öldü. Uluslararası baskı altındaki Peru hükümeti hayatta kalan bir düzine esiri Paskalya'ya iade etti. Ancak bu iade edilen kişiler adaya ikinci çiçek salgını dalgasını getirdi. Katolik misyonerler 1864 yılında kaldıkları yerden işlerine devam ettiler. 1872 yılına gelindiğinde adada sadece 111 kişi kalmıştı. Avrupalı tacirler 1870'lerde adaya ilk defa koyun getirdi ve adada mülkiyet hakkı iddia ettiler. 1888 yılında Şili hükümeti Paskalya'yı kendi topraklarına kattı ve bu tarihten sonra Paskalya, merkezi Şili'de bulunan bir İskoç şirketi tarafından yönetilen bir koyun çiftliği haline geldi. Tüm ada halkı tek bir kasabada oturmaya mecbur kılınarak şirket için çalıştırıldı. Ödemeleri nakit para yerine şirketin elindeki mallarla yapılıyordu. 1914 yılında ada halkının ayaklanması Şili'den gönderilen askeri gemiyle bastırıldı. Şirkete ait koyun, keçi ve atların otlatılması sonucunda meydana gelen toprak erozyonunda adada kalan son yerel bitki türleri olan Hau Hau ve Toro Miro da 1934 yılında yok oldu. 1966 yılına kadar ada halkı Şili vatandaşlığına geçemedi. Bugün ada halkının kültürel miraslarıyla tekrar gurur duymaya başladıklarına şahit oluyoruz. Ekonomi her hafta Şili'nin milli hava yoluyla Barry Rollett ve benim gibi kendisini ünlü heykellerin büyüsüne kaptırmış kişileri Santiago ve Tahiti'den adaya taşıyan pek çok uçakla biraz canlanmış durumda. Ancak kısa bir ziyaret sırasında bile ada halkı ile Şili'de doğan fakat adada yaşayan kişiler arasında bir gerilim olduğunu görebiliyorsunuz. Paskalya Adası'nın ünlü Rongo Rongo yazı sistemi adadaki insanlar tarafından keşfedilmiş. Ancak Katolik misyonerler 1864 yılında bahsedinceye kadar bu yazı sisteminin varlığından hiç kimsenin haberi olmamıştı. Üzerinde yazının kazınmış olduğu 25 eşya Avrupalıların adaya gelişinden sonraki zamanlarda yapıldıklarını gösteriyor. Bu eşyalardan bazıları da yazıya ilgi duyan ve örnek isteyen Tahitili Katolik Piskoposun temsilcilerine belki de özel olarak imal edilen tahta parçaları veya Avrupa gemilerinin kürekleriydi. 1995 yılında dil bilimci Steven Fisher bir Rongo Rongo metnini deşifre ettiğini ilan etti. Fakat bu yorumun doğruluğu diğer dil bilimciler tarafından şüpheyle karşılandı. Fisher da dahil olmak üzere Paskalya Adası uzmanlarının birçoğu Rongo Rongo'nun keşfinin adalıların yazıyla ilk defa 1770 yılında İspanyalıların adaya gelişiyle tanışmaları veya sözlü geleneği devam ettiren pek çok kişinin ölümüne neden 1862-1863'te Perulluların köle toplamak için yaptıkları saldırının oluşturulduğu travma esnasında yapıldığı üzerinde fikir birliğine varmışlardır. Burada özetlediğim bütün kanıtlara rağmen kısmen bu sömürü ve baskı tarihi nedeniyle hem ada halkı hem de alimler adaya yerel halk tarafından verilen çevresel tahribatı 1722'de Roggeveen'in adaya gelmesine kadar kabul etmediler. Adalılar temelde bizim atalarımız böyle bir şey yapmış olamazlar derken adayı ziyaret eden bilim adamları da buraya gelip yakından tanıdığımız bu iyi insanlar kesinlikle böyle bir şey yapamaz diyor. Örneğin Michel Orliac Tahiti'deki çevresel değişime dair benzeri sorular hakkında şunları söylüyorlar. En azından çevresel değişimler insanların davranışlarından çok doğal sebeplerden kaynaklanmış diyebiliriz. Her ne kadar Polinezya halkına duyduğum sempatiden dolayı tahribatın nedenini doğal sebeplere, örneğin kasırgalara bağlama eğiliminde olsam da bu kesin bir yargıya varılamayan ve üzerinde çok tartışılan bir konu. McFadden 1985, Grant 1985, McGlone 1989. Bu konuda 3 alternatif teori geliştirildi. Birincisi Roggeveen'in 1722'de şahit olduğu ormanların yok olması ile ilgili durumun ada halkı tarafından değil, Roggeveen'den önce adaya gelmiş fakat kayıtlara geçmemiş Avrupalıların sebep olduğu karışıklıklar esnasında meydana geldiği. Gerçekten de en az 1-2 tane bu tür kayda geçmemiş ziyaret olmuş olması mümkün. 1500 ve 1600'lü yıllarda İspanyol kalyonları Pasifik'e yayılmışlardı. Adalıların Roggeveen'den tedirgin olmamaları, hatta ona karşı kayıtsız kalmaları bunun ispatı. Çünkü o güne kadar izole bir şekilde yaşayan ve dünyadaki tek insan topluluğunun kendileri olduğunu zanneden insanlardan böyle bir durumda çok daha şaşırmış bir tepki beklenir. Ne var ki ne 1722'den önce yapılan ziyaretler ne de bu ziyaretlerin ormanların yok olmasına nasıl sebep olduğu konusunda elimizde somut bir bilgi yok. Buna karşın Pasifik'i geçen ilk Avrupalı olan Magellan'ın bu yolculuğu yaptığı 1521 yılından önce bile Paskalya'ya insan eliyle zarar verildiğine dair çok fazla delil mevcut. Tüm kara kuşlarının, yunus ve ton balıklarının ortadan kalkması, Flanley'in yaptığı çökelti araştırmalarında ortaya çıktığı üzere 1300'lerden önce orman ağaçlarının polenlerinin bitmiş olması, Poike Yarımadası'ndaki bitki örtüsünün 1400'lerde tamamen kaybolması ve diğerleri. İkinci bir itiraz ormanların yok olmasının kuraklık veya El Niño hadiseleri gibi iklim değişikliklerinden olabileceği. Doğrusu Paskalya'daki talağının herhangi bir iklim değişikliğinden kaynaklanmış olması benim hiç de uzak görmediğim bir ihtimal. Çünkü Ana Sazi 4. bölüm, Maya 5. bölüm, Grönland, Norveç 7. ve 8. bölüm ve muhtemelen birçok diğer toplumda bu faktör söz konusu olmuş. Şu anda Paskalya'da milattan sonra 900-1700 yılları arasında yaşanmış olası bir iklim değişikliği konusunda elimizde herhangi bir delil yok. İklim daha mı kurak yoksa daha mı nemli bir hale gelmiş, adaya fırtınalı bir hava mı hakim olmuş ya da ormanların ayakta kalması için gerekli koşullar ortadan mı kalkmış, bunları bilemiyoruz. Diğer yanda sadece iklim değişikliklerinin ormanları ortadan kalkmasına ve kuş soylarının tükenmesine neden olamayacağı yönünde inandırıcı deliller var. Terevaka Dağı'nın lav fosilleri arasında bulunan palmiye gövdesi izleri bu dev palmiye türünün Paskalya'da çok uzun bir süre yaşadığını gösteriyor. Flanley'in çökeltiler üzerine yaptığı araştırma, palmiye, toromiro ve yarım düzine farklı türden ağacın 38 ile 21 bin yıl önce Paskalya'da yaşadığını kanıtlıyor. Bu nedenle Paskalya'nın bitkileri sayısız kuraklık ve El Nino atlatmış diyebiliriz. Bu kadar uzun süre dayandıktan sonra, tam da masum insanların adaya gelmesinden kısa bir süre sonra, bu ağaçların bir kuraklık veya El Nino sonucunda ölüp gitmiş olması biraz uzak bir olasılık. Aslında Flanley'in kayıtları 26 bin ile 12 bin yıl önce son 1000 yılda dünyanın herhangi bir yerinde görülmüş herhangi bir soğuk kurak dönemden daha şiddetli bir kuraklığın Paskalya'yı esir almış olması durumunda sadece yüksek rakımlı yerlerdeki ağaçların izlerinin bulunduğu daha aşağı yerlere çekilmesine neden olduğunu göstermektedir. Üçüncü bir itirazda Paskalya halkının bunun sonuçlarının neler olabileceği açıkça belli olduktan sonra ağaç kesmeye devam etmiş olamayacaklarıdır. Catherine Orniak'ın da dediği gibi bu gibi yerlerde insanın, örneğin Paskalya halkının neredeyse hayatta kalması için gerekli olan her şeyi kendisine sağlayan ormanı yok etmesi için ne gibi bir sebebi olabilir? Bu gerçekten de yalnız Catherine Orniak'ın değil, benim ve Kaliforniya Üniversitesi'ndeki öğrencilerimle birlikte toplumların kendi kendilerine verdikleri çevresel zararların nedenlerini anlamaya çalışan herkesin aklını kurcalayan bir soru. Her zaman kendime sormuşumdur, adadaki son palmiye ağacını kesen kişi o an ne demişti acaba? Günümüzdeki ormancılar gibi her şeyden önce iş mi demişlerdi acaba? Ya da şöyle demiş olabilirler mi? Teknoloji sorunlarımızı çözecektir. Korkmaya hiç gerek yok. Nasıl olsa ağacın yerine geçebilecek bir şey buluruz. Ya da Paskalya'nın başka herhangi bir yerinde palmiye ağacı olmadığına dair elimizde bir kanıt yok. Biraz daha araştıralım. Şu ağaç kesmeyi yasaklayan kararınızı da bir daha gözden geçirin. Bu yaptığınız felaket haberciliğinden başka bir şey değil. Kasıtsız olarak çevreye zarar veren her toplumda benzeri sorular sorulmuştur. 14. bölümde toplumların neden böyle hatalar yaptıklarını tekrar ele alacağız. Paskalya neden kırılgandı? Paskalya Adası'nın ormanlarını yok etme konusunda neden bu kadar uç bir örnek teşkil ettiği konusuna henüz hiç girmedik. Her şeyden önce Pasifik'te insanların ağaç kestiği, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü kaldırdığı, ateş yakmak için ormanı kullandığı, kano yaptığı ve ev yapımı ve diğer birçok şey için halat ve tahta kullandığı binlerce ada var. Tüm bu adalar içerisinde sadece Hawaii Adalar Kümesi içerisindeki 3 ada, Paskalya'dan çok daha kurak olan Necker ve Nihoa adacıkları ile daha büyük olan Niihau Adası, ormanların tahrip olması konusunda Paskalya'ya yaklaşmış durumdadır. Niihau'da hala tek bir büyük palmiye türü var. 16 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip küçük Necker Adası'nda önceden hiç ağaç var mıymış bilinmiyor bile. Paskalya Adası'ndakiler neden ağaçlara zarar verme konusunda bu kadar ileriye gitmişler? Kimi zaman buna şu cevap verilir. Çünkü Paskalya'nın palmiye ve toromiro ağaçları çok yavaş büyüyen ağaçlardır. Ancak bu cevap Doğu Polinezya Adaları'nda da yaşayan en az 9 diğer tür ağacın neden bu adalarda değil de yalnızca Paskalya'da soyunun tükendiğini açıklamıyor. Sanırım bu soru Paskalya Adası'ndaki orman tahribatına kendilerinin sebep olduğunu kabul etmek istemeyen ada halkının ve bilim adamlarının pek hoşuna gitmiyor. Çünkü bu sonuç biraz da pasifik insanlarının düşüncesiz ve tedbirsiz olduğu anlamına geliyor. Barry Rowlett ve ben Paskalya'nın bu özelliği karşısında şaşırdık kaldık. Aslında bu daha büyük bir soruyu akla getiriyor. Pasifik adalarındaki orman tahribatları arasında neden bu kadar çok fark oluyor? Örneğin bir sonraki bölümde ele alacağımız Mangareva ile Cook ve Güney Avustral adalarının büyük bir bölümü ile Hawaii ve Fiji adalarının bazı bölümlerinin ormanları büyük çapta tahrip edilmiş. Fakat Paskalya'da olduğu gibi hepsi ortadan kalkmamıştı. Societe adaları ve Marquis adaları ile Hawaii ve Fiji adalarının yüksek yerlerindeki ana ve ikincil ormanlar ile alçak yerlerdeki eğrelti otu ve çimenlerde oluşan bitki örtüsü korunmuştu. Tonga, Samoa, Bismarck ve Solomon ile Makatea, Tuamotu adalarının en büyüğü, adalarının büyük bir kısmında ormanlar her açıdan korunmuştu. İşte böyle bir farklılık nasıl açıklanabilirdi? Barry Pasifik'i keşfeden ilk Avrupalı kaşiflerin seyir defterlerini inceleyerek o zamanlar adaların nasıl bir durumda olduklarını anlamak istedi. İncelemesinde Avrupalıların adaları ilk gördükleri zamanla karşılaştırarak 81 adadaki orman tahribatının derecesini anlamaya çalışacaktı. 81 adadaki ormanların maruz kaldığı tahribatı açıklamaya yardımcı olacak 9 fiziksel unsurun çizelgesi yapıldı. Verilere şöyle bir göz gezdirdiğimizde bazı eğilimler hemen ortaya çıktı. Ama eğilimleri numaralandırabilmek için bu verileri pek çok istatistiksel analizden geçirdik. Pasifik adalarındaki ormanların tahrip oluşunu ne etkilemektedir? Şu özelliklerin olduğu yerlerde orman tahribatı daha yaygındır. Bir nemli adalardan çok kuru adalarda. İki sıcak ekvator adalarından çok soğuk yüksek paralellerde bulunan adalarda. 3 yeni volkanik adalardan çok eski volkanik adalarda. 4 havadan kül yağan adalardan çok yağmayan adalarda. 5 Orta Asya'nın toz yağışı olan yerlerine yakın olan adalardan çok uzak olan adalarda. 6 Makatea olan adalardan çok olmayan adalarda. 7 yüksek adalardan çok alçak adalarda. 8 yakın komşuları olan adalardan çok uzak adalarda. 9 büyük adalardan çok küçük adalarda. Görülen o ki bu 9 fiziksel değişkenden her biri sonuca katkıda bulunmuş. En önemlisi de yağış ve enlemlerdeki farklılıklar. Kuru adalar ve ekvatordan uzak olan daha serin adalar, daha nemli ekvator adalarından daha çok orman tahribatına maruz kalmış. Bu tam da beklediğimiz sonuçlarla örtüşüyor. Yani bitki büyüme ve fide oluşma hızı yağış ve sıcaklıkla artıyordu. Yeni Gine yaylaları gibi nemli ve sıcak bir yerde ağaç kesildiğinde bir yıl içinde 6 metre boyunda yeni ağaçlar çıkmaktadır. Ancak soğuk kuru bir çölde ağaç büyüme hızı çok daha yavaştır. Bu sıcak nemli adalarda ağaçlar normal bir hızla kesildiğinde yine dağda büyük çapta ağaçla kaplı kalmaktadır. Diğer 3 değişken, ada yaşı, kül yağışı ve toz yağışının beklenenin ötesinde etkileri çıktı. Çünkü toprak verimliliğinin korunması konusunda bilimsel literatüre aşina değildik. Yaklaşık 1 milyon yıldır volkanik aktivite görülmeyen eski adalarda, genç ve volkanik adalardan daha çok orman tahribatı meydana gelmişti. Bunun nedeni taze lav ve külden oluşan toprakta bitki gelişimi için gerekli besinlerin bulunmasıdır. Bu besinlerin Pasifik adasında yenilenmesinin iki yolundan biri volkanik patlamalarla oluşan ve hava ile taşınan kül yağışıdır. Pasifik okyanusu jeologların iyi bildiği ve Andesit hattı olarak bilinen bir hat ile ayrılır. Güneybatı Pasifik'te bu hattın Asya tarafında yanardağlar, rüzgarlarla yüzlerce kilometre ileriye taşınan küller püskürtür ve bu küller Yeni Kaledonya gibi kendi yanardağı olmayan adaların bile verimli olmasını sağlar. Andesit hattının gerisindeki Orta ve Doğu Pasifik'te besinlerini havadan elde eden ana unsurlar, Orta Asya steplerinden atmosferdeki rüzgarlarla taşınan tozlar içinde gelir. Bu nedenle Andesit hattının doğusunda kalan adalar ve Asya'nın toz taşınma etkisine uzakta kalanlar, Andesit hattının içinde veya Asya'ya daha yakın olan adalardan daha fazla orman tahribatına maruz kalmışlardır. Temelde mercan kayalığı olan Makatea denilen kayadan meydana gelen yarım düzine ada için ise farklı bir değişken söz konusu. Bu isim aslında Makatea Tuamotu adasının ismidir ve söz konusu mercan kayalıkları bu adada çok fazla olduğu için kayaların genel adı olmuştur. Makatea bulunan yerler üzerinde yürümek için hiç de uygun değildir. Üzerinde derin yarıklar bulunan jilet keskinliğindeki mercanlar insanın botlarını, ayaklarını ve hatta ellerini kesecek güçtedir. Makateaları ilk defa Rennell Adası'nda görmüştüm ve sadece 90 metrelik bir mesafeyi 10 dakikada yürüyebilmiştim. Bu arada dengemi sağlamak için olur da mercandan oluşan kaya parçalarına elim değer diye ödüm kopmuştu. Nitekim Makatea en sağlam botları bile birkaç gün içinde dilim dilim parçalar. Makateyalar üzerinde yürümenin eziyetini bilen herkes, bu kayalıklara sahip adaların olmayanlardan daha çok orman tahribatına açık olmasına şaşmamaktadır. Bu durum bizi daha karmaşık olan üç değişkenle karşı karşıya bırakmaktadır. Yükseklik, mesafe ve alan. Yüksek adalar alçak adalara göre orman tahribatına daha az maruz kalmaktadır. Çünkü dağlar bulut ve yağış getirir ki bunlar da alçak yerlere buhar olarak oturur ve bitki gelişimine katkıda bulunurlar. Eğer dağlar çok yüksek ya da tarım yapılamayacak kadar dikse her halükarda ormanları korunur. Uzaktaki adalar komşularına yakın olanlardan daha çabuk ormanlarını kaybetmektedir. Büyük ihtimalle ada halkı komşu adaları istila etmek, ticaret yapmak ya da oralara yerleşmekten çok kendi adalarında daha fazla bulundukları için kendi çevrelerini de daha fazla tahrip etmektedirler. Büyük adalar küçük adalara oranla ormanlarını daha iyi koruyabilmektedirler. Nüfus yoğunluğu düşük olan büyük adalarda ormanların yok olması için yüzyıllar gerekmektedir. Ayrıca küçük adalarda tarım için az alan kaldığı için insanlar tarım alanı açmak için ormanları yok etmektedir. Paskalya ormanlarının yok olması bu 9 değişken açısından değerlendirildiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkmaktadır? En yüksek 3. enlemde en düşük yağışa sahip, en düşük yanardağ kül yağışına sahip, en düşük Asya toz yağışına sahip Makateası yok ve komşu adalardan en uzak 2. ada. Barry Rollett ve benim üzerinde çalışma yaptığımız 81 adadan en alçağı ve en küçüğü. Bu değişkenlerin 8'i de Paskalya'yı orman kaybına aday bir ada haline getirmektedir. Paskalya'nın yanar dağları orta yaştadır ve muhtemelen 200 bin ile 600 bin arası bir yaştadır. Paskalya'nın en eski yanar dağı olan Poika Yarımadası aynı zamanda Paskalya'nın ormanlarının ilk kaybolduğu yer. Bugün en etkili toprak kayması da bu alanda yaşanıyor. Tüm bu değişkenlerin etkileri bir araya getirildiğinde Barry ile birlikte oluşturduğumuz istatistiksel model, Pasifik'te en fazla orman tahribatına maruz kalacak adaların Paskalya, Nihoa ve Necker olması gerektiğini ortaya çıkardı. Bu sonuç gerçeklerle de örtüşmektedir. Nihoa ve Necker'da bugün insan yaşamamaktadır. Diğer taraftan Nihoa'da tek bir palmiye türü dışında bitki örtüsü de kalmamıştır. Paskalya'da ise hiç ağaç kalmamış, nüfusunun %90'ı da gitmiştir. Kısacası Paskalya ormanlarının olağan dışı bir şekilde ortadan kalkması, halkının çok kötü ya da aşırı derecede ihtiyatsız olmasından kaynaklanmıyordu. Tüm Pasifik adaları içerisinde ormanları en fazla risk altında olan ve çok kırılgan bir çevrede yaşadıkları için bu sonla karşılaşmışlardı. Paskalya adası için çevresel kırılganlığı oluşturan unsurları detaylarıyla belirleyebiliriz. Bir benzetme olarak Paskalya. Paskalya halkı bir toplumun kendi kaynaklarını adeta sömürürcesine kullanarak kendi kendine nasıl zarar verdiğini gösteren en iyi örnektir. Çevresel çöküşlerle ilgili geliştirdiğimiz 5 noktalı kontrol listemizdeki unsurları gözden geçirecek olursak, bu unsurların ikisi, düşman komşuların saldırıları ve dost komşuların desteğini kaybetme, Paskalya'nın çöküşünde herhangi bir etkiye sahip olmamıştır. Çünkü Paskalya'nın kuruluşundan itibaren dost ya da düşman herhangi bir toplumla ilişkisi olduğuna dair herhangi bir delil bulunamamıştır. Zaman zaman adaya bazı kanolar gelse de bunlar ciddi bir tehdit veya önemli bir destek sağlayacak çapta değildi. İklim değişikliğine gelince ileride bu konuda delillere ulaşabiliriz. Ancak şu anda iklim değişikliğinin Paskalya üzerinde etkili olduğuna dair herhangi bir delilimiz bulunmamaktadır. Bu durumda Paskalya'nın çöküşünde geçerli olabilecek iki tip unsurla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. İnsanın çevre üzerindeki etkileri, özellikle ormanların ve kuşların yok edilmesi, siyasi, sosyal ve dini unsurlar. Bu unsurlar arasında Paskalya'nın diğer adalardan izole olması nedeniyle diğer adalara göç edememe durumu, önceki sayfalarda anlatılan heykel yapımı üzerinde yoğunlaşılması, kabileler ve şefler arasındaki daha büyük heykel dikme konusundaki rekabet ve bu rekabet nedeniyle daha fazla ahşap, halat ve gıda gereksinimi. Sanırım endüstri öncesi halklar içinde özellikle Paskalya'nın çöküşünün bizleri derinden etkilemesine bir açıklama getirmiş bulunuyorum. Paskalya'nın diğer adalardan uzak olması. Paskalya adası ile modern dünya arasındaki benzerlikler insanın tüylerini ürpertecek kadar açık. Küreselleşme, uluslararası ticaret, jet uçakları ve internet sayesinde bugün dünyadaki tüm ülkeler aynı Paskalya'daki kabileler gibi kaynaklarını paylaşmakta ve birbirlerini etkilemektedir. Polinezya'daki Paskalya Adası Pasifik Okyanusu'nda nasıl herkesten uzak ve yalnızsa, bugün dünyamız da uzayda aynı şekilde yalnız. Paskalya halkının sıkıntıya düştüklerinde kaçabilecekleri bir yer ya da yardım isteyebilecekleri komşuları yoktu. Aynı şekilde bugün biz dünya halkının da başımız sıkıştığında yardım isteyebileceğimiz kimsemiz yok. Bu nedenle insanlar Paskalya toplumunu metaforik olarak dünyanın gelecekte içine düşebileceği en kötü durum olarak görüyor. Tabii ki bu benzetme bazı yönlerden eksik. Bugün içinde bulunduğumuz durum 17. yüzyıldaki Paskalya halkından bazı önemli açılardan çok farklı. Bu farklılıklardan bir kısmı bizim için tehlikenin boyutlarını da arttırmaktadır. Örneğin eğer az sayıdaki Paskalya halkı sadece ellerindeki gelişmemiş aletlerle ve kendi kas kuvvetleriyle çevrelerine bu kadar tahribat vermişlerse, milyarlarca insanın günümüz imkanları ve makine gücüyle neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ancak bizim yararımıza olan farklılıklar da yok değil. Bu farklılıklara son bölümde değineceğiz. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 144.